Tarih, Coğrafya, Medya. Hazırlayan ve sunan Ragıp Duran.
Merhaba. Önce son iki haftadan yankılar, tepkiler. Charlie Hebdo programı hakkında Berlin'den Dilek ve arkadaşları yazmış. Keşke bir cümleyle de olsa Cumhuriyet'ten bahsetseydiniz. İslam dünyasında Charlie'yi tercüme edip basmaya cesaret eden tek gazeteydi demişler. Doğru, gerçi ben de o tercüme ekibindeydim. Cumhuriyet'in yönetiminden çok çekmiştik. Hoşlarına gitmeyen birkaç yazı ile karikatürü koymamızı engellemişlerdi. Nispi ya da sınırlı basın özgürlüğü. Takma isim olduğunu sandığım bir yurttaş da aslında efendice yazmaya çalışmış ama Charlie Hebdo'dan bahsedilmesinden bile rahatsız olmuş. Halkımızın %99'u Müslüman iken batılı güçlerin bu dergisinden sitayişle söz etmeniz benim ve yakın çevremin hiç hoşuna gitmedi demiş. Olsun, herkesin hoşuna gitmek için yapmıyorum ben bu programı. Ayrıca bakın, ben kimsenin namazına niyazına karışmam. O zaman siz de Charlie'ye falan karışmayın, değil mi? Dahası kimsenin şakağına tabanca dayayıp dinletmiyoruz Tarih Coğrafya Medya programını. Hoşunuza gitmiyorsa dinlemezsiniz, olur biter. Ben mesela dini programları hiç dinlemem. Aragon özel programı hakkında da beklemediğim kadar yankı geldi. Ne çok Fransız şiiri severi varmış demek ki. Güzel. İki hoş notu aktarayım. İstanbul'dan Sait acayip yakalamış. İyi geldi Aragon ve Elza demiş. Sonra da eklemiş. Ağır frankofon ortamda sonlara doğru bir ara sorry koymuşun bir cümlenin ortasına. Muzipliğin tutmuş anlaşılan. İstanbul Moda'dan Yiğit uzun bir yorum yazmış. Bir bölümünü aktarayım. Ben tabii eski bir troçkist olarak Aragon'un Komünist Partisi dönemindeki siyasi tutumlarını senden çok daha acımasızca yerden yere vururdum. Stalin'i sapına kadar savunması, Moskova duruşmalarına sahip çıkması, yani muhaliflerin öldürülmesini savunması, emperyalizmin ekmeğine yağ sürmemek bahanesiyle sansürden yanılması vesaire. Elza, yorumların harika. İzmir'den Doktor Turgut'un değerlendirmesi de şöyle. Derli toplu, neşeli, şarkılı, dedikodu bile var. İstanbul'dan Volkan da Jean Ferrat nerede kaldı derken pat diye girmez mi yayına? Sevindim demiş. Ben her seferinde bu programın dinleyicilerinin ne kadar kaliteli, yani ne kadar hassas ve kültürlü olduğunu öğrenince hakikaten seviniyorum. Gelelim şimdi bugünkü programa.
Mahsus mahal derler, kaldım zindanda. Kalırım kalırım, dostlar yandadır. İkelleri kızıl kandadır, kanda. Aman ölürüm ölürüm kardeş, aklım sendedir. Aklım sendedir. Artar eksilmeyiz zindanlarında. Kolay değil derdin ucu derinde. Kumhan ırmağında, kara burunda. Aman bulurum bulurum kardeş, öfkem kındadır. Öfkem kındadır.
Ruhi suyu dinledik, mahsus mahal. Türküleri, semahları, ilahileri, marşları çağdaş yorumuyla en az iki kuşağın sevgisini, saygısını kazanmış olan hakiki bir halk sanatçısı. Ruhi Su'yu şahsen tanıma şansına erişmiş bir müzik şinas olarak onun sayesinde Yunus Emre, Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu, Pir Sultan Abdal gibi halk ozanlarının derinliğine de varmıştır benim gibi birçok dinleyici, öyle sanıyorum. Ruhi Bey fevkalade beyefendi, nazik, hassas ve müthiş profesyonel bir insandı. Hayatının büyük bir bölümü yokluklar, yoksulluklar, hapis, işkence, baskı, sürgünde geçmiş olmasına rağmen devrimci duruşundan hiç taviz vermedi. O acıları da hiç dert edinmedi. Sadece türkülere yansıtmakla yetindi.
Şu kanlı zalimin ettiği işler garip bülbül gibi zar eder beni. Yağmur gibi yar başıma taşlar. Dostum bir fis kesip areler beni, beni, beni, yar beni, beni, beni, dost beni, beni, beni, vay beni, beni.
Ruhi Su'yu bir programda anlatmak imkansız ama başlayalım. 1912 yılında Van'da doğmuş, yani Ermeni soykırımından 3 yıl önce. Öksüz ve yetim kalmış, çok küçük yaşta annesini ve babasını kaybetmiş ve onları hiç tanımamış. Nasıl ve neden kaybetmişti anasını babasını? Kendisi de cevabını bilmediği bu soruyu "Birinci Dünya Savaşı'nın ortada bıraktığı çocuklardan biriyim" diye yanıtlardı. Ne bir yakını vardı ne akrabası, ne amcası ne dayısı. İtten aç, yılandan çıplaktı. Ailesi artık Anadolu insanıydı ya da kısaca Anadolu'ydu. Hangi taşı kaldırsam anam babam, hangi dala uzansam hısım akrabam, ne güzel bir dünya bu, iyi ki geldim derdi. Adana'da bir ailenin yanına vermişler önce. Adana işgali uğrayınca öksüzler yurduna girmek zorunda kalmış. Önce Adana Öğretmen Okulu'na, ardından Ankara'da Musiki Muallim Mektebi'ne girmeyi başarmış. Küçükten beri müziğe meraklı, keman ve saz çalıyor, zaten davudi bir sesi var ve çok renkli bir ses.
Müzik dünyasına girişim önce şeyle başladı, sesle başladı. Sesim dikkati çekmeye başladı. Yani çocukluğum sırasında. Türküler söylerdim. Sonra ilkokulun içinde, dördüncü sınıfında enstrümana dönüştü bu.
Evet.
Keman çalmaya başladım ilk.
İlk çaldığınız alet
ilkokul,
keman.
Evet. Kemanı 1937-38'e kadar çaldım. 1924'ten.
Evet.
O öyle oldu. Sonra devlet konservatuvarı kuruldu. Opera bölümü, tiyatro bölümü kuruldu. O zaman da operaya geçmem, yine tekrar sese döndü iş.
Evet.
Operaya geçmem teklif edildi. Kabul ettim. 37-38'lerde kemanı bıraktım. Yani
yazık.
Şey oldu. Ses kortlarına keman tazyik ediyor diye az çalışmam önerildi şan hocası tarafından.
Evet.
Zaten kemanda az çalışılmaz yani.
Evet.
Çalışıldığı zaman tam çalışmak gerekir. Şey de değişmişti artık. Yol da değişmişti. Branşımız da değişmişti. Tamamen bıraktım ve tekrar sese döndüm.
Ruhi Su 1977 yılında Londra'da BBC Türkçe servisinin sorularını cevaplıyordu. Ruhi Bey 1942'de Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitiriyor. Aynı yıl Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'nde müzik öğretmenliği yapmış. Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'nda görevli, devlet operasında çalışıyor. Sağlam ve derin bir müzik kültürü var. Hem klasik batı müziği hem de Anadolu müziğini gayet iyi biliyor. Bas bariton sesiyle geleneksel türküleri seslendiriyor.
Bilmem şu feleğin bende nesi var, Her vardığım yerde yar ister benden. Sanki benim mor sümbüllü bağım var. Zemheri ayında gül ister benden. Sanki benim mor sümbüllü bağım var. Zemheri ayında canım gül ister benden. Yoruldum da yol üstüne oturdum. Güzeller başıma derilsin diye.
1951'de Türkiye Komünist Partisi tevkifatında Ruhi Bey içeride. Sansaryan Hanı'nın en alt katındaki hücrelerde ağır işkence gördü. Tabutluğa kondu, 5 yıl hapis yattı ama yılmadı. Mustafa Supiler'in katledilmesini anlatan 15 dere ağıt diye türkü yazdı söyledi. Popüler bir türküsü de Hasan Dağ.
Hasan Dağ! Hasan Dağ, eyle eğil bir bak, sıkıyor zincir bileği, jandarma da dinim sıkıyor zincir bileği, candarma da dinim anmıyor. Gidiyor kalktı göğe çümüz, gülmez ağlamaz içimiz.
Hasan Dağ türküsünün öyküsünü Vedat Türkali'den dinleyelim.
Bizi jandarmada ikişer ikişer ellerimizden kelepçelediler. Yan yana oturttular. Bir otobüs dolusuyuz. Ve otobüs şoförü de söylediğim gibi bilmem 30-36 saatten beri hiç uyumamış bir adam gidiyor geliyor ve bizi ona teslim ediyorlar. Yola çıktık, Ankara'yı geçtik. Koçhisar'a gelince karanlıkta adam durdu. Dedi ki arkadaşlar ben gidip uyuyacağım dedi. Orada bir otel ve lokanta varmış. 2-3 saat burada kalacaksınız dedi. Jandarmalar zaten bekliyorlar falan. O karanlıkta oturuyoruz. Hasan Dağ'ını her dinlerken o gece gözümün önüne gelir. Yani biz otobüsün içerisindeyiz. Dolunay var. Pırıl pırıl bir ay var. Şoför karanlıkta gitmiş uyuyor. Yani bina karanlık içinde ve aydınlığın ortasında bir karanlık duvar gibi hatta bir bina. Gözümün önünde hep böyle. Fakat yanda Tuz Gölü var. Pırıl pırıl böyle bir şeyin altında bir Tuz Gölü. Ve şeyinde silüeti var. Silüeti ve işte bütün görkemlilikle Hasan Dağı var. Ay ışığının altında pırıl pırıl böyle yükselen bir şey. Ben her o Hasan Dağı'nın ruhi dinlediğim zaman o ses, o melodi, o anlattığı şeyler kafamda yeniden canlanır. Bütün görkemiyle ve bütün parlaklığıyla.
Yıl 1957. Cezaevinden çıktıktan sonra Ankara Radyosu'nda zar zor bir iş buldu. Ama işi kısa sürdü, kovdular. Türküleri sevdanın ve kavganın sesiydi. Toplumsal olaylara duyarsız kalmadı. Mesela 1969'da İstanbul'da Kanlı Pazar. 16 Şubat günü Taksim Meydanı'nda ABD'nin 6. filosunu protesto için 76 gençlik örgütünün toplandığı sırada devlet tarafından öldürülen gençlere türkü yaktı. Ruhisu Dostlar Korosu söylüyordu. Bu meydan kanlı meydan. Sonra 1 Mayıs katliamını haykırdı. Yine Dostlar Korosu söylüyor. Şişli Meydanı'nda 3 kız. Yılmadı, kahramanlık türküleri çaldı, söyledi. Estergon Kalesi, Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, Ankara'nın taşına bak, Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı. Ruhi Su, Türkiye'li ve solcu aydın kimliğiyle bir de halk sanatçısı olunca çok çekti. Sıkıntılarını kendisi şöyle anlatıyordu.
Türkiye'de sanat ve sanatçı üzerine olan baskı yeni değil. Bildiğiniz gibi oldum olası böyle bir baskı söz konusudur Türkiye'de. Eserlerine de yansıdı bu sanatçının. Mesela bizim plak yapmamız zorlaştı. Konserler yasaklandı.
Şimdi burada izin verirseniz, verdiniz, kişisel bir anımı aktarayım. 12 Mart darbesi olmuş, ben lise 2. sınıftayım. Ruhi Su bizim yakın bir tanıdığımızın dostu. İlk defa zaten onların evinde karşılaşmıştım Ruhi Bey'le. Çok etkilenmiştim. Sazını çıkarıp küçük bir resital vermişti bize. Ev sahibi Ruhi Su'nun saz dersleri verdiğini, istersen benim de onun öğrencisi olabileceğimi söylediğinde hem sevinmiş hem de şaşırmıştım. Şaşırdım çünkü ben o zamanlarda halk müziğine pek meraklı değildim. Ayrıca saz çalmak kim, ben kim? Çünkü ne doğru dürüst müzik kulağım var ne de enstrüman çalma kabiliyetim. Fakat Ruhi Su gibi dev bir sanatçının öğrencisi olmak sevindirdi beni ki kabul ettim. Şişli'de giriş ya da bodrum katında küçük bir stüdyosu vardı. İlk derse gittim. Bana kocaman bir kopuz sazı verdi. Sazı anlattı, nasıl tutmam gerektiğini gösterdi. Sonra da biraz sohbet ettik. Çok ciddi, aynı zamanda çok sıcak bir insandı. Bir iki egzersiz öğretti. Sazı bana verdi. Şimdi evde çalışırsın, haftaya gelirsin bakarız demişti. Ben biraz şaşkın, elimde boyum kadar saz, ayağımda kadife pantolon, sırtımda bir parka, solcuyuz ya, göstermek lazım. Fakat elimde o kocaman sazla biraz yabancı, biraz garip bir durumdayım. Haydarpaşa garında elinde tahta bavuluyla İstanbul'a gelen taşralı köylü gibi hissediyorum kendimi. Hemen bir taksiye atladım, sazı da zar zor yatırarak sığdırdım arka koltuğa ve Etiler'deki evimize gittim. Parkalı genç, elinde saz, taksiyle Etilir'e gidiyor. Var diye mi bir gariplik bu manzarada? Neyse. Ya 3 ya da 4 hafta gittim ruhi su derslerine. Bende devrimci ruh ve inanç var, gayret var fakat kabiliyet sıfır. Ruhi Bey'in ne kadar sabırlı olduğunu da zaten orada anladım. İlişkimizin kopmasına neden olan hadiseyi de anlatayım. Dikkat ettim, Ruhi Bey notaları okurken sol demiyor yahut da diyemiyor. Tıpkı Almanlar gibi zol zol zol diyor. Müzik kulağım aşırı hassas ya, olay da ilginç. Bir görüştüğümüzde bu zol zol hikayesini beni Ruhi Su'yla tanıştıran yakınlarıma söyledim. Sağ olsunlar, onlar da gidip Ruhi Bey'e yetiştirmiş. Ruhi Su çok hassas, hatta çok alıngan bir insan. Çaktırmamış ama çok kızmış. Hatta demiş ki ortak tanıdığımıza, 3 derste sazı nasıl tutacağını bile öğrenemedi. Hala tüfek gibi tutuyor. Ruhi Bey diyorsa doğrudur. Bu olumsuz muhabbet ilerleyince Ruhi Bey demiş ki, söyleyin Ragıp'a bir daha derse gelmesine gerek yok. Bu gidişle ya ben müziği bırakacağım ya da o bırakacak. O derece içerlemiş bu zol zol hikayesine. Neyse ben tabii haliyle bir de Türk halk müziğinin geleceğini de düşünerek saz derslerini bıraktım. Sonraları bilhassa Ören'de karşılaştık birkaç kez ama bu saz dersleri, zol zol ya da benim tüfek gibi tuttuğum saz konusu hiç gündeme gelmedi. Yine de altta kalmadım. 1977'de Paris'teyim. Teatro de la Ville'de Atahualpa Yupanqui konseri var. Arjantinli halk sanatçısı, gitar ustası. Basta yayı söylüyor. Latin Amerika'dan Amerikan emperyalizmine yeter protestosu.
Los gallos están cantando, compadre están anunciando que ya empieza la jornada.
Konser bitiminde Yupanqui'nin locasına gittim. Elimde onun 33 turluk bir plağı. Bunu Ruhi Su adına imzalar mısınız dedim. Tanır mısınız diye sordu. Öğrencisi oldum dedim. Yalan değil. Şimdi sanatçının locasında onlarca insan birikmiş, adamı tebrik etmeye ya da imza almaya gelmiş, size anlattığım öyküyü, bu zor zor hikayesini ortamda anlatacak halim yok herhalde. Yupanqui dinlemiş Ruhi Su türkülerini, olağanüstü bir ses dediğini hatırlıyorum. Zaten ikisi benzer birbirine, ikisi de solcu, ikisi de halk sanatçısı. Yazın tatile İstanbul'a gittiğimde Ruhi Bey'e plağı ve Yupanqui'nin mesajını verdim, sevindi. O da dinlemiş Yupanqui'yi, biliyordu. Şimdi söz sırası gazeteci Zeynep Oral'da Ruhi Su'nun 1983'teki son konserini anlatıyor.
Çok geniş kapsamlı bir program hazırladık. Ve bu programda istiyorduk ki Ruhi Su'ya, sesine, sazına yer verelim. Ama Ruhi Su'nun üzerinde çok büyük baskı vardı ve ne zamandır bu baskı vardı? İzin almak zordu. Yanılmıyorsam izin de almadık. Hatta programa adını da yazmadık ve uzun bir sürede gizledik, sakladık. Ruhi Bey rahatsızdı ama bu konsere de çıkmak istiyordu. Çoktandır onu sahnede izleyemiyorduk Türkiye'de, yasaklıydı. Ve o gece Şan Sineması'ndaki törene Ruhi Bey geldi. Sahne arkasındaydı. Bizler heyecandan ölüyorduk neredeyse. Bir olay çıkacak mı? Yasaklanacak mı? öyle günler yaşıyorduk ki sahnede barış sözünü etmek bile çok sakıncalıydı. Hiç unutmuyorum, geceyi Halit Kıvanç sunuyordu. Ama tabii bütün bu gerilim, acaba Ruhi Su çıkacak mı? Bir baskıyla karşılaşacak mıyız? Ağızdan ağza yayılmıştı. Herkes havadaki gerilimi hissediyordu ve bir şeyler bekliyorduk. Sonunda bir an geldi. Geceyi sunan Halit Kıvanç sahneye çıktı. Ve şimdi beklediğimiz an, beklediğimiz insan dedi. Ve daha adını bile söylemeden, Ruhi Su adını söylemeden bütün salon ayağa kalktı. Ruhi Su elinde sazı sahneye geldi, durdu. Şan sinemasını dolduran 1000 kişi ayakta Ruhi Su'yu alkışlamaya başladı. Alkışladık, alkışladık. Yalnız Ruhi Su'yu değildi. O baskıya karşı protestoydu o alkış. Hasreti, özlemi, bütün paylaştığımız idealleri alkışlıyorduk belki de. Ruhi Su elinde sazı, başı önüne eğik, bekledi, bekledi. Alkış dinmiyordu. Ruhi Su bir iki kere başını kaldıracak oldu. Alkış daha da büyüdü. Hiç ama hiç bitmeyecek bir alkıştı. Alkış devam ediyordu. Ruhi Bey orada duruyordu ve biz hepimiz ağlıyorduk. Neden sonra Ruhi Bey baktı ki bu alkış dinmeyecek. Sazını çalmaya başladı. Ve bizim dostlar bizim, bu memleket bizim diye şarkısını, sözünü söylemeye başladı. Ondan sonra alkış dindi ve belki de hayatımda duyduğum en ama en büyük sessizliği o anda Ruhi Bey'in sesinin gerisinde duydum. Böyle bir gece yaşadık ve bu Ruhi Su'nun Türkiye'de son konseri.
Dostlar, dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak, bir ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar.
Dinlediğiniz alıntıları, tanıklıkları Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakfı'nın hazırladığı, Hilmi Etika'nın yönetmenliğini yaptığı Ruhi Su belgeselinden aldım. YouTube'dan izleyebilirsiniz. Benim saz hocam, devlet yurt dışında tedavisini önlemek için pasaport vermeyince 20 Eylül 1985 günü aramızdan ayrıldı. 16 adet 45'lik plak ve 11 adet uzun çalar, 2 kitap, yüzlerce talebe ve milyonlarca hayran bıraktı arkasında. Cenaze töreni 12 Eylül'den sonra yapılan ilk toplumsal protestoya dönüşmüştü. Güvenlik güçlerinin tüm engellemelerine rağmen on binlerce insan Şişli Camii'ne aktı. Cenazesi Şişli'den Zincirlikuyu'ya giderken on binlerce insan haykırdı: Ruhi Sular ölmez. Tarih Coğrafya Medya bugün burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte Özgürüz Radyo'dayız. Beklerim. Hepinize iyi müzikler, iyi haberler, iyi günler.
Tarih, coğrafya, medyayı dinledi. Ragıp Duran hazırladı ve sundu.